أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 22. مكتوب 1. مبحث بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücudundan altı ve çini beyan ederiz. Evet, uhuvvetle alakalı bir bahis. Tabi burada çok vecih var da biz belki bir veçini okuyacağız inşallah. Şurayı tekrar anlamakta fayda var. Orayı tekrar okuyayım inşallah. Müminlerde nifak, şikak, bölünme, parçalanma, münafıklık tohumlarının ekilmesi, kin ve adalet, düşmanlık, bütün bunların hepsine sebebiyet veren müminlerde bulunan üç tane haslet, üç tane özellik. Bunlardan bir tanesi tarafgirlik, bir diğeri inat, bir diğeri haset, kıskançlık. Tarafgirlik ve inat ve haset. Bir hakikatçe bunların nedir? İslamiyet noktasında zulüm olduğu nazara verilirken birkaç boyutu ifade ediliyor. Hakikatçe zulümdür. Hikmetçe zulümdür. İnsaniyeti kübra olan İslamiyetçe zulümdür. Ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur. Ve muzır, zararlı ve zulümdür. Ve hayatı beşeriye için zehirdir. Yani sosyal hayat için, insanlık hayatı için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı veçini beyan ederiz. Şimdi ondan bir tanesini, ikinci veçini inşallah okumaya çalışacağız. Hikmet nazarında, mantık ve muhakeme nazarında nasıl zulümdür? Müminlere kin, haset ve tarafkirlik noktasında kötü ve çirkin vasıfları toplayıp kin ve adavet beslemek, nifak ve şikak ve bütün bunlar noktasında müminlere zulüm gören şeylere bakmak hikmet noktasında nedir? Onu inceleyeceğiz inşallah. İkinci veci, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Hikmet nazarını bize anlatacak. Ne demek hikmet? Zira malumdur ki adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar, ikisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Üstad Hazretleri iki zıddın hakiki mana itibariyle bir araya gelemeyeceğini ifade ediyor. Bir insanın kalbinde iman varsa hakikatte o kalpte küfür olamaz yani. O insan mümindir ve küfrün hiçbir noktası orada bulunmaz. Veya tersinden. İsterseniz telefonlarımızı sessiz alalım. Açık olanlar varsa. Veya tersinden bir kalpte haşa küfür varsa nedir? Orada iman olmaz yani. Şu salon aydınlatılıyor lambalar tarafından. Aydınlık yapılıyor. Eğer şu aydınlatma hakiki manasıyla olmuş olsaydı, tam bir aydınlatma olmuş olsaydı, burada zerre kadar bir karanlık, bir gölge, bir loşluk olmazdı yani. Dolayısıyla aydınlık lambanın gücüne göre değişiyor yani. Mutlak aydınlık olsa burada karanlık hiçbir zaman olmayacaktır yani. Şimdi Üstad Hazretleri hikmet nazarında bir şeyi nazarımıza veriyor. Diyor ki adavet ve muhabbet, düşmanlık ve muhabbet, sevgi. İkisi nur ve karanlık gibi birbirine zıttırlar. Yani bunu özellikle birbirine zıttırlar. Nur ve karanlık nasıl ki birbirine zıt olan şeyler, bunların ikisi de birbirine zıt olan şeyler. İkisi manayı hakikisiyle, işte hakiki manayı şimdi anlatacak. Ne demek hakiki mana? Manayı hakikisiyle bir kalpte beraber cem olup bulunmazlar. Bir insanın kalbinde hem hakiki manada düşmanlık olacak, hem de hakiki manada muhabbet olacak, olmaz. Bu ne demek? Yani misalini verelim. Bir insan bir insanı hakiki manada seviyorsa, o insana hakiki olarak düşmanlık yapamaz. Çünkü niye? O sevgi onu düşmanlığı uzaklaştırır yani. Bir annenin evladına olan sevgisi gibi. Anne evladını hakiki manada sevdi miydi? Annenin evladına atmış olduğu tokat, fırlatmış olduğu terlik veya kızması veya bağırıp çağırması ne olursa olsun bunların hiçbirisi hakiki manada değildir. Şimdi onların izahı gelecek. Ne demektir? Hakiki manada olmaz. Öğretmen öğrencisini hakikaten yetiştirmek istiyorsa, hakiki manada öğretmenliği yapıp öğrencisini keyfiyetlendirmek istiyorsa bu hakiki manada sevgi demektir. Doğru mu? Dolayısıyla öğretmenin öğrenciye karşı kızması nedir? Düşmanlık manası değildir. Başka bir manayadır. Dolayısıyla ikisini birbirinden tamamen ne yapmak lazım? Ayırmak gerekiyor. İşte diyor ki bir müminin kalbinde hakiki manada muhabbet varsa, hakiki manada muhabbet varsa o mümin başka bir mümine hakiki manada düşmanlık edemez. Müthiş bir tahlil yapıyor Üstad Hazretleri. Hakiki manada düşmanlık olmaz. Peki bir müminin bir mümine düşmanlığı varsa ortaya ne çıkıyor? Hakiki olan muhabbet yok demektir. Tersi oluyor yani. Yani bir şey başında düzünden de konuşabilirsin, tersinden de konuşabilirsin. Birbirini çok rahat bir şekilde tahlil ediyor. Şimdi Üstad Hazretleri bir izah getirecek. Eğer muhabbet, sevgi kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa. Şimdi müminin mümine olan muhabbetinin, diyor ki mümin mümine muhabbet ederken o muhabbete vesile olan sebepler üstün geldiği zaman o zaman hakiki muhabbet oluyor. Peki müminin mümini sevmesi gerektiren sebepler nelerdir? Bakın hemen bir arka sayfada Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor. Müminin mümini sevmesi gereken sebepler. Bakın diyor ki her ikinizin halikiniz bir. Aslında bu noktada sadece müminlik devreye girmiyor. Bütün her şey devreye giriyor. Doğru mu? Şimdi mesela diyelim bir mümin mümin olmayan birini sevebilir mi sevemez mi? Efendim? Sevebilir mi sevemez mi? Sevebilir değil mi? Neden dolayı? Halikimiz bir ya. O inkar etse dahi o Allah'ın mahluku. Doğru mu? Mahlukiyet noktasından severiz. Bakın işte ayet-i kerime var ya işte Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Bu ayet-i kerimenin manası nedir? Artık bir daha ne olursa olsun Yahudi ve Hristiyan'dan dost olmayacağız. Öyle değil ki. Ayet-i kerimede özellikle Yahudilik ve Hristiyanlığın ifade edilmesinin altına yatan mana onlara din noktasından dost olmayı. Çünkü dini fikirleri bozuktur. Bozuk olan fikre dost olunmaz. Peki ne olabilir? Komşuluk yapabilirsin. Ticaret yapabilirsin. Hatta gayrimüslim bir gelinin olabilir. Onlardan kız almak nedir? Şeriat cevaz veriyor. Ama onlara kız vermeye fetva yok. Çünkü gayrimüslim birisine müslim bir kız verilmez. Ama gayrimüslim bir gelin alınabilir yani. Şimdi gayrimüslim bir gelin alınabiliyorsa demek ki ta evin içerisinde dostluk var yani. Ama ne noktasında? Din noktasında değil yani. Münasebetler noktasında. Ticaret yapabilirsin. Alışveriş yapabilirsin yani. Onların kestiği yenir. Bakın bütün bunlar noktasında bakın dostluklar var yani. Dolayısıyla Halık'ımız bir dedi miydi? İşte yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü ifadesi ortaya çıkıyor. Bütün mevcudatı ve mahlukatı Allah'ın mahluku olarak severiz. Bir kere bu sevgi ne oldu? kainat çapında bir sevgi oldu. Sadece müminler değil. Bakın sebep ortaya çıktı. Her ikinizin halikiniz bir. Özellikle müminler, ey inananlar, nedir aranızdaki sıkıntı? Her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir. Öyle mi? İbadet ettiğiniz zat bir. Size malik olan zat bir, sahip olan. Razıkınız size rızık veren. Sayın, Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i ilahiyesini sayın. Ne kadar esma-i ilahiye var? 1001 diye ifade ediliyor, doğru mu? Mertebe ne kadar? Sonsuz. Ya sonsuz birliklerimiz var bizim. Sadece şu noktadan bakacak olursak, bu birlikler insanları nereye götürür? Birliğe götürür, beraberliğe götürür yani. Bakın bu götürür. Başka? Devam ediyor. Hem peygamberiniz bir, çünkü inananları anlatıyor ya, peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir yüze kadar bir. Sonra köyünüz bir, bu inananlar köyde de beraber yaşıyorlar. Devletiniz bir, şu memlekette beraber yaşıyoruz. Bakın, memleketiniz bir, ona kadar bir. Bu kadar birbirler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği. Mesele bu. Demek ki tekrar şu aya döneyim. Ne dedi cümle? Eğer muhabbet, sevgi, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, işte kendi sebeplerinin üstün gelmesi bunlar. Şimdi bu sebepler o kadar üstün sebepler ki, bu sebepleri nazara alan bir mümin hiçbir zaman başka bir mümine, diğer bir kardeşine hakiki manada düşmanlık edemez. Edemez. İslamiyet bu manada birliği, beraberliği, tevhidi ve ittifakı gerektiriyor yani. Zaten İslamiyet'in. Bakın, İslamiyet silm ve selamettir diyor. Doğru mu Üstad Hazretleri? Silm ve selamettir İslamiyet. İslam, silm, selamet hepsi aynı kökte. Arapçada hepsinin kökü aynı. Değişmiyor ki yani. Hepsinin karşılığı kurtuluş demek. İslam, silm, selam, selamet sayın. Hepsinin kökü aynı, değişmiyor yani. Hepsi kurtuluş demek. Müslüm olan kurtuluşa ermiştir. Öyle mi? Silm ve selamettir. Şimdi İslamiyet'in içine dahil olan bu şekilde bu birlik ve beraberlik, bakın netice bu. Birlik beraberliği esas alan kurtulmuş oluyor. Yoksa diğer türlü birbirisiyle ne yapıyor? Kavga ediyor, boğuşuyor. Allah muhafaza etsin. Eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adalet mecazi olur. Hocam, şimdi düşmanlık duygusu bizde var. Kin var, öfke var, nefret var. Ya bunlar hiç kullanılmayacak mı? Bunlar kullanılacak. Bunlar kullanılmasa olmaz. İnsanlar hisleriyle yaşarlar. Allah'ın verdiği duygularla biz yaşarız. Fakat Allah'ın verdiği duygularla yaşarken aslında o duyguları mecralarında kullandık mıydı? Allah'ın istediği bu. Mecrasında, yani doğru olan yolunda kullanacağız. Şimdi bakın ne diyor? Adalet diyor mecazi olur. Muhabbet hakiki, adalet, düşmanlık mecazi. Düşmanlığın mecazi olması ne demek? Acımak suretine inkılap eder. İşte biraz önce anneyi misal verirken çocuğuna bir yanlışından dolayı kızması bir nevi düşmanlıktır. Ama nasıl bir düşmanlık? Hakiki değil, mecazi. Öğretmenin öğrencisine kızması hakiki değil, mecazi. Kızıyor, kızmasının sebebi acıyor, istiyor ki başarsın. Zayıf almasını istemiyor. Anne çocuğunun nedir? Yanlış yapmasını istemiyor. İstiyor ki en güzel olsun, en mükemmel olsun. Her şeyde bir numara olsun, parmakla gösterilsin. Şimdi bu noktada arzu edilen ve istenen şeylerde zaman zaman insanlar birbirlerine ne yaparlar? Kızarlar. Bu kızmayı acımak manasında anlamamız gerekiyor. Üstad Hazretleri iki şey veriyor. Tenkit diyor. Ya diyor nefrettendir, veyahut şefkattendir. Bir adam bir adamı sevmiyor hakiki manada. Tenkit ediyor. Tenkit etmesinin altında yatan ne? Yani ki tenkit edilirken kötülüklerini, eksiklerini, noksanlıklarını nedir? Ortaya adeta bohçayı açar gibi açıp döküyor yani. Tabii ki kirli çamaşırların senin bunlar diyor. Şimdi bu adam, bu adamın kirli çamaşırlarını niye ortaya çıkarmaya çalışıyor? Yani çamaşırları yıkatmak mı? Hani kirli çamaşırı ortaya çıkarmanın altında yatan mana, mantıken baktığınız zaman ya bunları yıkayalım, temizleyelim, adam da temiz giysin yani. Yok, yıkamak değil. Eğer nefretten ise adamı iyice kötülemek ve bitirmektir yani. Nefretten ise. Yok eğer muhabbetten olsa herkesin bir şekilde kirli çamaşırı olur yani. Kirli çamaşırlar açığa vurulmaz. Allah örtün diyor. Hatta kulun kendisinin yaptığı günaha dahi Allah diyor sen benden gizle diyor yani. Ya kimseye ifade etme yani diyor yani. Çok enteresan. Niye? Gizlenen şey tövbe edildikçe terbiyesi kolaydır. Açığa vuruldu muydu? Terbiyesi zordur, müşküldür yani. Bir kardeşin bir eksiğini, bir noksanını açığa vur, ondan sonra nasıl terbiye olacak? Zor. Hep gizlenir, hep seslenir. Bazen olur ki çocukların yanlışları vardır. Baba biliyordur, biliyordur ama anneye der ki sen şöyle hareket et fakat öyle yap ki çocuk benim bildiğimi bilmesin. Bunu biz de yapıyoruz, eğitimde yapıyoruz yani. Bir kardeşimizin eksiği ve noksanı var, biliyoruz onu. Ama bildiğimizi bildirmiyoruz yani. Belki bizim için de aynısını yapıyorlar. Herkes için bu mana geçerlidir yani. Çünkü niye? Bilinmedikçe mahcubiyet, utanma duygusu ön plana çıkar. O insan kendisini tedavi ve telafi etmeye çalışır. Yok diğer türlüsü açığa vuruldu muydu? O zaman tedavisi müşkilleşir. Doktorlar dahi hastalıkları hastalardan gizlemesinin sebebi bu. Tedaviyi uyguluyor. En ağır hasta. Sen iyisin diyor. İyisin demek de pozitif enerji veriyor. Ama şu ilaçları kullanacaksın diyor. O ilaçları da kullandırıyor. O pozitif enerjide belki hasta ayağa kalkıyor. Fakat sen bitmişsin dese, doktor bey madem bitmişim bu ilaçları neye kullanacağım ben? Ya? Bak ilaç kullanmadan uzaklaştı. Moral motivasyon sıfırlandı. Ondan sonra ne yapacaktır? Dünyasında çok farklı fırtınalar dönecektir yani. Onun için tıpta da en birinci tedavilerden bir tanesi nedir? Moral ve motivasyonu yüksek tutmaktır. Hastaların nedir? O şekilde dirençli kılmak. Çünkü niye? İnsanın morali bozuldu muydu? Ruh yapısı sarsıldı mıydı? Vücudunun direnci de kırıldı. Birden çöküşe geçiyor. Hücreler pozitifken negatif oluyorlar yani. Bu fizyolojik bir şeydir. Biyolojik bir yapıdır yani. Herkes de böyledir yani. Şimdi morali bozuk olarak sınava girince mi daha iyi not alıyorsunuz gençler? Yoksa böyle keyfiniz yerindeyken mi sınava girince daha iyi not alıyorsunuz? Bu vakada genelde hep gençler dersten zayıf almış. Ya ne oldu ya sorma. O gün havam yerinde değildi. Çalışamadım desene. Havam yerinde değildi. Olabilir yani. Şöyle veya böyle demek ki ama oluyor yani. Hakikaten havası yerinde değilse doğru. Doğru. Onun için aç, tam aç girilmez. Tam tok da girilmez. Uykusuz da girilmez. Yani sınavlara veya şeyler. Sohbete de öyle yani. Ne tam aç gelin ne de tam tok gelin. Gelmeden 3 saat önce ne yaparsanız yedin onu yapın yani. Yiyecekseniz en az 3 saat önce yiyin yani. Yoksa hemen yemek yiyip sohbete oturmak uykuya davetiye çıkarmaktır. Yani iyi bir uyku ortamı olur. Kimse ses çıkarmıyor. Sen de ses çıkarmıyorsun. Vücuttaki harareti gariziye artacaktır. Sıcaklık yükselecektir. Çünkü niye? Midede hummalı bir çalışma var yani. O hummalı çalışma çok enteresan bir şey. Siz parmağınızı soksanız çürür. O hummalı mide etine bir şey olmuyor ama fakat başka bir şey olsa işte et atıyoruz oraya. Kemik dayatıyoruz, eriyip gidiyor yani. Orada müthiş bir çalışma var. O çalışmanın açığa çıkarmış olduğu bir ısı, enerji, tepkime var yani. Bu vücudun bütün her tarafına sirayet ediyor yani. Dolayısıyla insanda ağırlık basıp uykuya meyledebiliyor yani. Ondan sonra 2 saat sonra uyanıyor fakat ders bitmiş.
Ama İyi. Bir abi şöyle diyor. Evde televizyon izlemekten sen gelip burada yatmak daha
iyidir. Tabii o amenna. Amenna. Onda sıkıntımız yok yani. Onda sıkıntımız yok. Burada gelsin yatak sererim uyusun daha iyi.
Evde televizyon izlemekten daha iyi diyorum.
Evet yani. Evet o doğru hocam. Fakat verimli ders dinlemenin metodunu, tekniğini söylüyoruz yani. Verimli ders nasıl dinlenir misal yani. Bunları ifade ediyoruz. Mecazi, adavetin mecazi olması yani onu anlatıyoruz. Adavetin mecazi olması düşmanlığın, muhabbetin hakiki olmasının sonucudur. O mecazilik acımaya inkılap eder. Acımaya inkılap edince şefkatten gelen tenkitle ne yapar? Her şeyin izalesine çalışır. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Mümin kardeşini sever ve sevmeli bu şartlardan dolayı. Fakat fenalığı için yalnız acır. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, hükmederek, baskıyla, zorbayla, zorlayarak değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Yumuşak bir şekilde, kardeşim bak, şu eksiğin, şu noksanın, şu şöyle, şu böyle. Bunları ifade ederken de öyle bir ifade belki kendisinden misal verir. Öyle mi? Öyle ifade eder ki belki başkasından misal verir. Yani kızım sana diyorum, geldim sana nakabilinden. Öyle ifadeler kullanılır ki iltifatla ne yapar? Onu çözer. Yoksa diğer türlüsü direkt yüzüne çok farklı şeyler ifade edilse belki onun da bir nevi gardını alın. Namaz kılmayan birisine namazı anlatacaksınız. Bu adama sen namazsızsın dedin miydi, 1-0 kaybettin yani. Karşıdaki de tamam, ben namazsızım, sana ne? İbadetim benimle Allah arasında. Ama öyle değil de, hiç onu namazsız olduğunu sanki bilmiyormuş gibi öyle muamele yap ki namazlı olana da namaz kılana da namaz kılmayanla namazın güzellikleri anlatılabilir, doğru mu? Anlatılabilir yani. Namazın hikmetleri anlatılabilir. Allah'a niçin ibadet ettiğimiz anlatılabilir. Bir çay sohbeti yapılabilir. Bir yerde bir yemek yenebilir. Çok güzel muhabbetler içerisinde bunlar yapılır. Metotlardır yani. Yoksa diğer türlüsü ne yapmaz? Tesir etmez. Karşı tarafta eksiklere yüzüne vurulduğundan dolayı seni dinlemez. Üstad Hazretleri bakın risalelerde hep ey nefsim ifadesini kullanıyor. Ey nefsim. Hatta ey sersem nefsim diyor. Ey serkeş nefsim diyor. Hep kendisine ifade ediyor. Kendisine ifade ettiğinden dolayı bugün herkese tesir ediyor. Ben bana diyorum ama herkes de kendisine alabileceği dersi alsın diyor yani. Yoksa direkt insanların yüzüne ifade etmiyor yani. Eskiden böyleymiş. Eskiden direkt insanların yüzüne hitap edilirmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin veya diğer büyük zatlarının, Üstad Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütuhul Gayb'ını okuyor mesela. Fütuhul Gayb. Diyor okudum, öyle hitaplar vardı ki diyor, ya gulam, eyyuhel münafık, ey dini dünyaya satan adam. Hep harice hitaplar yani. Ancak diyor yarısına kadar okuyabildim, o kitabı kapattım diyor. Ben de dehşetli diyor bir ameliyatı cerrahiye yaptı diyor. Yaralar açtı adeta. Çünkü ameliyat yapılırken ne yapılıyor? Bıçaklar vuruluyor yani. Neşter vuruluyor yani. Neşter vuruldukça yaraların da ızdırabı. Daha sonra diyor, o ameliyattan gelen şifayla tekrar geri döndüm diyor. O gafletten uyandım vesaire. Şimdi eskiden belki böyle olabilir ama şimdilerde insanların nefisleri adeta boru gibi yani. Hiçbir şeyi kabul etmiyor yani. Eğilmiyor, büyülmüyor yani. Dolayısıyla onu kırmadan, incitmeden nedir? Nasıl ki ameliyattan önce anestezi yapılıyor, uyuşturuluyor ta ki tedavide hiçbir şey hissetmesin. Bizler de tedavilerimizde birbirlerimizin eksiklerini ve gediklerini nedir iyileştirirken hiç adeta hissettirmeden bunu yapmamız gerekiyor. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Lütfederek. Bu aslında eğitimde de bir metottur yani. Eğitimin metodudur yani. Bu Sadece din de böyle değil yani. Her şey de böyledir yani. Birisi bir yanlış yapmışsa bir kere o yanlışa hemen müdahale etmek de doğru değil. Hatta burada hadisi şerifi ifade ediyor. Onun için diyor nasıl hadisle 3 günden fazla mümin mümine küsüp kat'ı mükâleme etmeyecek. 3 günden fazla. 3 gün kaydı var yani. 2 kardeş kavga etmişler. Şimdi bu 2 kardeşi o anda hemen tutup barıştıralım derseniz kimse barışmaz. Kavga iyice büyür yani. İyice büyür yani. Ne yapacaksın? Bırakacaksın. Biraz ruhlar teskin edecek, olacak. Biraz kendi dünyalarında oturup düşünecekler yani. En fazla ne kadar? 3 gün. 3 gün nedir? Duyguların teskin edilmesi içindir. İşte o aşamada birileri ferasetle onların arasını bulması icap eder. Bulması illa kendileri kendi aralarını bulacak diye bir kaide yok. Aralarını nedir? Birileri bulması icap eder. Onlar belki gidip gelmezler. Her şeyde yani en büyük yardım belki buradadır yani. O aralar bulunacak. 3 günden ziyade oldu muydu? Ondan sonra hisler iyice kabarıyor, iyice büyüyor, iyice gelişiyor. Bu sefer müsbetten menfiye dönüyor yani. Artık açılmaz yaralar meydana geliyor yani. Ve artık bir araya gelmemek gibi şeyler başlıyor. Hadis-i şerif özellikle bu noktaya nazarımızı arz ettiriyor. Ben Güngören'deki yurtta idareciyken başından geçen enteresan bir vaka var. Tabi yurtlarda farklı, çok farklı şeyler oluyor da bir tanesini anlatayım ben size. Öğrenciler de var, onlar da dinlemiş olurlar. Şimdi yurt 3 katlı, işte alt kat idari kat, üst kat yatakhane, en üstte de yemekhane vesaire var. Öğle üzeri sabahçı olan öğrenciler okullarından geliyorlar veya dershaneden geliyorlar. İşte abdestlerini alıyorlar, namazlarını kılıyorlar, işte yemekten yiyorlar vesaire. Öğle vakti. Ben de idarede oturuyorum. Üst kattan bir ses geliyor. Ses. Gelen ses de önce zemin tahta, tahta döşeme olduğu için böyle hızlı yürününce patır patır ses yapıyor yani. Birisi sanki adeta üst kat koridorda koşuyor yani. Patır patır patır patır patır koşuyor ama hızlı bir koşma. Ondan sonra koşunun en sonunda küt diye bir ses duyuyoruz. Böyle müthiş bir ses. 1, 2, 3. Bu ne oluyor yani? Hadi koşmayı anlıyoruz da. Ama o kütü anlamıyorum. Çok yüksek bir ses yani böyle. Sanki yukarıdan aşağı şiddetli bir şey düşüyor yani. Düşüyor. Allah Allah, nedir, neyin nesidir? Dedik hele bir çıkalım yukarı bakalım ne oluyor, ne bitiyor yani. Bir yerleri mi kırıyorlar, bir yerleri mi döküyorlar yani. İç merdiven var, bir dış merdiven var, bir de iç merdiven var. İç merdivenden yukarı çıktım, koridorun da sonuna denk geliyor. Ben daha kafamı çıkarmadan koşu başladı hareket koridor boyunca. Yani tam benim gördüğüm nokta, öğrencinin birisi koşa koşa geliyor. Ondan sonra karşısındaki duvar, koridor bitince duvarda 3 adım yürüyor. Ters takla atıyor. Ters takla atıyor. O ses, büyük ses, o ters takladan geliyor. Tam ben yukarı çıktım, o ters takla anını gördüm yani. Ters takla anını gördüm, ters takla atan öğrenci, ters takla atarken o da beni gördü yani. Ters taklasını attı, tekrar gitti, yatakhanesine geçti yani. Sanki ne ben onu görmüşüm ne de o da beni görmüş ama birbirimizi gördük yani. Böyle o hareketin esnasında göz göze geldiğimizi ben de o da hissetti. Dedim o beni gördü, ben onu gördüm, tamam. Şimdi gitsem bir şey desem demesem olmaz. İneyim aşağı dedim, sonra dedim sorarım nedir ne değildir diye vesaire. İndim. Aradan 3 gün mü, 4 gün mü geçmişti? İdareden dışarı çıktım, o da koridordan, şeyden, yurttan içeri giriyor. Tam böyle karşılaştık. Hafız bir kardeşimiz. İsmi de Muhammed. Dedim, ya Muhammed dedim. Geçen bir şey gözüme ilişti. Ben mi yanlış gördüm, sen mi, ne yaptım? Dikkatimi çekti böyle. duvarda böyle yürüyüp taklamakla bir şeyler atıyordun. Doğru mu değil mi nedir? Ne yapıyordun sen dedim öyle. Hocam vallahi istibra yapıyordum. İstibra yapıyorum deyince daha söyleyecek bir şey kalmadı. Tamam dedim, istibra yapıyorsan problem yok. Allah bize gelsin. Yani aslında hareket belki o kadar olmaması gerekiyor ama fakat hakikaten de istibra yapıyordur. Çünkü kolları sıvazlamıştı yani. İstibranın çok farklı bir versiyonu, yerinde duramıyor. Normalde biliyorsunuz şeyden sonra 40 adım yürümek istibra yani. Ta ki abdest sağlıklı olsun. Herhalde bundan sonra alınan abdest en sağlıklı abdesttir yani. O abdestten hiçbir sıkıntı olmaz yani. Yani 5 vakti kılabilir yani problem. Şimdi biz o anda müdahale etmiş olsaydık belki de bu muhabbetli hava olmazdı yani. Onun hissi farklı, benim hissim farklı. İdarecilik müdebbiriyeti gerektiriyor. O anda belki aklın, mantığın, muhakemenle belki hükmedemeyeceksin. Hissin devreye gireceksin, kızacaksın. Ama kızmadan bir şey çözmek var yani. Zaman geçince hisler ne yapıyor? Dengeye oturuyor yani. Ondan sonraki konuşma muhabbetli bir konuşma oluyor. Ama diğer türlü olsa muhabbetsiz bir konuşma olacaktır yani. Eğer esbab-ı adalet galebe çalıp adalet hakikatiyle bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur. Yani bir müminin mümine hakiki düşmanlığı olmaz. Bakın hakiki düşmanlık olunca muhabbet devreden çıktı. Oysa bir mümin mümine muhabbet etmesi icap eder diye biraz önce saydık. Muhabbetin devreden çıkmaması için düşmanlığın hakiki olmaması gerekiyor. Bu manada hakiki düşmanlık ancak olsa olsa din düşmanınla din düşmanlığı noktasında olur. Kafire küfründen dolayı olur. Bakın bunları yani tek tek say, vasıflar noktasındadır. Bakın hiçbir zaman bir şahsa şahsından dolayı düşmanlık edilmez. Birinci vecihte bu anlatıyor. Şahsa vasfından dolayı düşmanlık edilir. Ben senin şu kötü vasfının düşmanıyım. Yoksa şahsının düşmanı değilim. Ben senin şu bozuk fikrinin karşısındayım. Yoksa senin şahsına saygım var. Senin şahsın şöyledir, böyledir vesaire ama şu fikrin bozuk. Bu bozuk fikir nedir? Hiçbir zaman tasvip edilemez. Bir insan günah işleyebilir, doğru mu? Bir insan bir günah işledi diye bütün her şeyi günahkar olabilir mi? Olamaz. Bir kardeşin işlemiş olduğu suçtan herhangi bir kardeş mesul olmadığı gibi bir insanın bir vasfının kötülüğünden diğer vasıfları mesul olmaz yani. Onları günahkar yapmaz yani. Bir insan hissiyle, nefsiyle günah işlemiş. Bakın aklıyla, kalbiyle işlememiş demektir yani. Dolayısıyla aklı ve kalbi burada o günahın hesabını vermez yani. Aklıyla, kalbiyle işlemiş olsa, misal namazı kılmadı. Namazı kılmamak bir günahtır, doğru mu? Şimdi bu insan tembelliğinden dolayı kılmadıysa, hissine, hevesine, nefsine yenilip kılmadıysa, bu insanın günahı nefsi boyut itibariyle değerlendirilir ve buna fısk denir, günah denir ve o günahın cezası verilir yani. Fakat bu insan aynı namaz kılmamayı aklıyla işlemiş olsaydı iş değişirdi yani. Aklıyla namaz kılmama günahını nasıl işleyebilir? Ben namaz diye bir ibadeti kabul etmiyorum ki namaz kılayım. Bu akılla işlenmiş olan bir günahtır. Dolayısıyla böyle bir günah insanı nereye götürür? Küfre götürür yani. Küfür ayrı bir şey, ayrı bir ceza verilir. Fısk dediğimiz ameli günahlar ayrı bir şey, ayrı ceza verilir. Birisi ila nihaya devam etse cehenneme gider. Öyle mi? Diğerinin affedilme ihtimali var yani. Bak arada ne kadar fark var. Dolayısıyla Allah birisini birinden mesul tutmadığı gibi biz bir insanın bir vasfıyla işlemiş olduğu günahtan dolayı bütün vasıflarını günahkar kabul edemeyiz. Eğer bu şekilde günahkar kabul etsek zulmetmiş oluruz. Allah muhafaza etsin. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki Mümin kardeşine kin ve adalet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok efsaf-ı İslamiye'ye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, bakın kusurlardan bahsediyor. Kusur günah bile değildir yani. Hatalardan bahsediyor. Bazen bizim gözümüze bir hata dokunuyor yani. Bana yan baktı. Hata. Kaşlarını çattı. Hata. Günah değil ya. Yani hac da olsa belki bir sadaka versen ondan da kurtulursun yani. Hacda. Bak hacda hüküm değişiyor yani. Ama normal hayatta öyle değil ki yani. Bu adam günah işte. Bu adam bana bağırarak konuştu. Hata. Kibarca konuşabilirdi yani. Bu hatalardan dolayı insanlar birbirlerine düşmanlık ediyorlar. Yani günah demiyor bakın. Daha büyük büyük şeyler demiyor yani. Bazen çok basit hatalar, çok büyük günahlar mesabesine çıkarılıp insanlar birbirlerine ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar, dövüş ediyorlar yani. Bakıyorsun, biri birinin tavuğuna kış demiş işte. Bu daha bir mesele yani. O ondan sonra çocuklar, ondan sonra büyükler. Oho! Bakıyorsun ki aşiret kavgası başlamış ya. İki aşiret, iki kabile birbiriyle kavga ediyor. En başa gidiyorsun, mesela ne meselesi? Tavuk. Ya tavuk senin olsun ya. Bizim bir Erzurumlu spiker var, öyle diyor. Diyor ki İstanbul'da trafikte giderken diyor, birisi senden yol istedi mi diyor, sen bırak yolu, köprü dahi istese ver. Çünkü karşı taraf çok farklı bir hazırlığı var yani. Yani yolu vermedin miydi adam el frenini çekiyor, araba artık bir şeyle iniyor aşağıya yani. Ruhlar bu kadar bozulmuş yani. İnsanların birbirlerine tahammülü kalmamış yani. Bu çok büyük bir sıkıntıdır yani. Ya yol nedir, trafik kurallarına göre onun olsa sen ne olsa ne olur yani. Ver gitsin. İltifat etmiş olursun yani. Cömertlik yaparsın. Buyur. Yol da senin, köprüler de senin.
Özellikle bilgisayar mı?
Ne olursa olsun yani. Ne diyor? Bakın aynen öyle de diyor. Kabe hürmetinde olan iman. İman Kabe hürmetinde. Ve Cebeli Uhud azametinde olan, Uhud Dağı azametinde olan İslamiyet gibi çok evsaf-ı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavet, düşmanlık, düşmanlığa sebebiyet veren ve adi, basit, sıradan taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'e tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i gulubi ister. Müthiş bir ifade. Üstad Hazretlerinin ifadeleri var ya, artık şu dönemde özellikle ifade ederim, Üstad Hazretlerinin artık kullanmış olduğu kelimeler, cümleler, hani bir yerde diyor ya, Mucizat-ı Ahmediye'de, bu parça altın ve elmasla yazılsa diyakatı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını ve özelliklerini anlatıyor. Zatını anlatıyor. Altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Aslında oraya okuyan böyle bir zengin yazsa fena olmaz yani. Yazsa bir yere assa yani, değil mi? Altın ve elmastan. Ha diyelim altınla yazamadı, altın suyuna batırsa harfleri yani. Elmasla yazamadı, elmasa yakın taşlarla böyle şey yapsa. Sonra iki tane ayet var. Nasıl olur acaba buna, kimin gücü yeter? Ayetleri elmasla yazsa mesela, orada ayetler var. Diğer cümleleri de altın suyuna batırıp yazsa yani. İyi olur değil mi hocam?
Sponsor olsa buraya sıçıyor.
Değil mi? Yani buraya nereye desen asarız yani.
Şu çerçevenin içerisine.
Yani. Öyle diyor yani. Üstad Hazretleri bu vasiyetini birisi yerine getirmesi lazım yani. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Şimdi şu ifadeler. Altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var yani. Her tarafa. Şu anda insanların ruhlarını teskin eden. Herhalde bizim memleketimizde. Şu olan olaylar, vakalar içinde. Yolunu şaşırmış, pusulasını kaybetmiş gemi gibi insanlar var yani. Nereye gidecek, ne yapacak, ne edeceğini, nasıl muamele edeceğini bilemeyen, bilmeyen insanlar var. Üstad Hazretleri'nin şu ifadeleri o kuvvet ve muhabbet noktasında elimizde elmas gibi. İşte elmas kılıç dediğimiz bunlar. Elmas gibi. Bütün meseleleri çözüyor ve hallediyor. Tevhid-i imani elbette tevhid-i hulubi ister. Sen imanda birliğin var mı? Bir olan Allah'a iman ediyor musun? O zaman ne olması lazım? Kalbinde de birlik olması lazım. İkilik olamaz kalpte. Çünkü niye? İmanın neticesi birliktir. Üstad Hazretleri işaret ricazla kalbi amellerin şemsi, güneşi imandır diyor. Kalbi amellerin bakın. Şimdi bedeni ameller var. Kalbi ameller var. Doğru mu? Kalbi amellerin şemsi, güneşi imandır. Bedeni amellerin de en büyüğü nedir? Fizistesi namazdır. Namazdır bakın bedeni. Kalbi diyor. Şimdi güneş ifadesini kullanıyor. Adeta iman kalbimize yerleştirilen bir güneş gibi. Nur ifadesi kullanıyor zaten. Nur dedi mi, güneş dedi miydi, onun neyi olacak aynı zamanda? Sızıntılar olacak, ışıkları her tarafa yayılacak. O ışıklar nedir? İşte birisi muhabbet, birisi samimiyet, birisi kardeşlik, birisi birlik, birisi beraberlik, birisi sadakat, birisi kanaat, birisi sebat. Hak yolda yürümek. Yani bütün bunların hepsini nereden çıkıyor? O iman güneşinden. İşte o iman güneşi ne kadar kuvvetli, ne kadar rasih, ne kadar sağlam olursa o güneşten ne yapacak? O kadar güzel manalar çıkacak yani. Demek ki o zaman ortaya şu çıkıyor. İmandaki tevhidi iman ediyor ya, imandaki o birlik, bir olan şeye iman etmek. Oradaki kuvvette zafiyet oluyor ki bizim kalpteki amelimizde de ne oluyor? Zafiyet oluyor yani. Kalpteki birliklerimizde problem oluyor. İnsan bu noktada kendisini kontrol etmesi gerekiyor. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Yani inandığımız şeylerdeki birlik dahi neyi gerektiriyor? Sosyal hayattaki birliği gerektiriyor. Türkiye'nin %95'i Müslüman. Öyle mi diyorlar? Ben öyle biliyorum yani. Artık %90, %5'i diyelim gayrimüslim olsun. %95 Müslüman, 100 milyon olsak 95 milyonu Müslüman bunun. 95 milyon o zaman ne olması gerekiyor? Birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Çünkü bir olan Allah'a iman ediyor yani. Geri %5'i gayrimüslim. Yani Hristiyanlar, Yahudiler veya diğer dinsizler de olabilir. Yani onun içine bunlar da girebilir. Onların da bir şekilde ittifak rabıtalarımız var yani. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın ve bir kumandan emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşına bir alaka terakki edersin. Yani belki başka yerlerde var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama Türkiye'de böyle. Benim asker arkadaşım diyor, başka bir şey demiyor yani. Ya yıllardır bir köyde beraber yaşıyorsunuz insanlarla. Onlarla düşmanlığın oluyor. Fakat iki sene bir askerlik arkadaşı var. Ondan müthiş bir şekilde o kuvvetli, muhabbetli, samimiyetli. Tamam, o da güzel bir şey. Ama köydekine niye düşmanlık ediyorsun yani? O da senin köylün. Hatta akrabandır yani. Çocukluğun arkadaşındır. Birçok şeyini beraber paylaşmışsın yani. Askerlik arkadaşına muhabbet ediyorsun da köylüne niye muhabbet edemiyorsun? Mahallendekine niye muhabbet edemiyorsun? Üstad Hazretleri öyle harika bir misal getiriyor ki ya 2 sene, 1 sene, 1,5 sene bir umre seyahati yapıyor 10 gün, 15 gün veya bir hac seyahati yapıyor diyelim 1 ay hacı arkadaşım diyor benim. Çok güzel, tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. 1 ayda böyle çok harika, kaliteli bir dostluk kurmuşsunuz. Yani bir ömür beraber olduklarımızla niye kuramıyoruz? İnsan buradan ne yapması lazım? Muhasebe yapması lazım. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvet kerane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahi adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela şimdi misallerini veriyor. Her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir, bir, bine kadar birdir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir, bir, yüze kadar birdir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar birdir. Askerlik bunun neresinde kaldı? Çok gerilerde, doğru mu? Bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, ifak ve ittifakı, muhabbet ve kuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, bölünmeye ve parçalanmaya, kine, münafıklığa, ikiliğe, bakın nifak tohumlarının ekilmesine, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istiğfar hafife almak ve o münasebat-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Bakın, sosyal hayattaki birlik ve beraberliği devam ettirmek için, bu çok önemli. Mekke'de münafıklar yok. Doğru mu? Mekke'de müşrikler var. Bakın, düşman belli. Medine'de ne var? Münafıklar var. Doğru mu? Münafıkların başı kim? Abdullah İbni Selül. O ayrı. Abdullah ve İbni Selül. Öyle biliyorum ben. Bakın, münafıkların başı, her türlü sıkıntıyı çıkaran onlar. Soruyorum, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Selül'ün, Übey İbni Selül'ün münafık olduğunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Allah tarafından bildirilmişti. Münafık olduğunu ne hırrat biliyordu yani. Bir mümin, bir müminin münafık olduğunu net olarak bilirse onun cenaze namazını kılmaz, kılamaz. Bakın, Peygamber Efendimiz ne yaptı? Cenaze namazını kıldı yani. Übey İbni Selül'ün cenaze namazını kıldı. Niye? Medine'deki birliği muhafaza etsin diye yani. Bildiği halde. Ya sosyal hayattaki birliği muhafaza etmek için bunlar yapılıyor yani. Din bu gibi nifak tohumlarına o kadar karşı ki yani. Bakın fıkıhta bir ölçü var yani. Bir ölçü var. Mesela diyor ki sen diyor bir çadıra girsen diyor. Çadıra girerken çadırdan da bir köpek çıkıyor olsa, köpeğin ağzı da bulaşmış, süt bulaşığı var. Girdin çadırın içerisinde bir kazan süt var. Bir kazan süt var. Şimdi bu bir kazan süt, köpeğin ağzının değdiği süt müdür, değil midir? Buna şer'an nasıl hükmedeceksin?
O süt.
Efendim?
O süttür deriz. O süttür deriz.
O süt mü bulaşık süt? Bilmiyorsun ki. Sen köpeğin çıktığını gördün. Ağzını batırdığını görmedin ki.
Belki öyle girdi daha önce. Belki öyle girdi içeri.
İşte bilemiyoruz yani onu biz. Bilmediğimiz için kalkıp da bu süt bozulmuş pis bir süttür diyemeyiz. Hüküm veremeyiz. Gözünle görmedin yani. Görmedin abi. Bir adam veli olsa, veli olsa, imamın abdestsiz olduğunu görüyor. Fakat cemaat de imamın arkasında, imamın abdestli olduğunu biliyor. Şimdi o veli adam imamı ifşa etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Yani bu imamın arkasında namaz kılmayın abdestsiz. Hayır. Diyemez. Çünkü orada nifak tohumu ekmiş olacak. Cemaatin namazı oluyor, problem yok. O veli adam kendi namazını iade eder, o kadar yani. Din hep buralara bakın bu şekilde ifade ediyor yani. Dolayısıyla bakın Peygamber Efendimiz dahi Übey İbni Selim'in cenaze namazını kılıyor. Ta ki nifak artmasın diye. Belki ondan dolayı kalbi yumuşayıp şey olacak, hakiki imana gelecek diğerleri olacaktır yani. Veya onların düşmanlıklarını asgariye indirecek, azaltacaktır yani. Dinin bu gibi şeyleri vardır. Bazı şeyler vardır ki bazı insanlara haramdır. Bazı şeyler vardır ki başka, aynı şey başka bir insana helaldir. Mesela bir insan insanlık vasfıyla herhangi bir insanın namahrem olan bir bölgesine bakabilir mi? Şer'an yasaktır. Avret mahalline misal bakamaz. Ama o insan doktora gitmiş. Avret mahalli çevresinde de bir hastalık ve rahatsızlık var. Soruyorum, doktor doktorluk ünvanıyla avret mahalline bakabilir mi? Bakar. Onun için helal olan senin için haramdır. Her şey aynı kefeye konmaz. Muhakemeyi, mantığı, mizanı iyi kurmak lazım. İyi akletmek lazım. Yoksa sapı samanı birbirine karıştırırız. Devletin yaptığı devlet nezdinde doğru olabilir. Ama benim dünyamda yanlış. Benim dünyamda yanlış olması hakikatte de yanlış manasına gelmez. Çünkü devlet, Üstad diyor biz hikmet hükümeti bilmiyoruz. Kendi istiklaliyeti, öyle mi? O kadar hesap kitaplar dönüyor ki bayrağının istiklaliyeti, milletinin istiklaliyeti, dininin istiklaliyetini muhafaza, koruma ve kullanma noktasında zahirde bize yanlış görünen, hakikatte doğru olan şeyleri yapar, biz onları bilmeyiz. Onun için Üstad Hazretleri öyle bir ifade kullanmış ki hükümete karışmıyoruz. Çünkü hikmet ve hükümeti bilmiyoruz. Yapacağımız şey duadır. Duadan ibaret. İyilikler için duadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.